Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2017 sayısından yazılar paylaşacağız ve bugün ilk olarak Hacegan'dan Mektuplar bölümünde Profesör Doktor Süleyman Derin'in kaleme aldığı İnsanı Kamil Olma Yolunda başlıklı yazısını sunacağız. Allah Teala insanı kitabında bildirdiği üzere ahsen-i takvim, maddi ve manevi olarak en üstün şekilde yaratmış. Bu hakikati anlamaları için de meleklerin insan önünde secde etmesini emretmiştir. İşin ilginç tarafı ise insanın üstün derecesini Hakk'a kullukta bir an olsun zafiyet göstermeyen melekler anlayamamıştır. Rabbimiz meleklere, "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım." dediğinde, onlar yeryüzünde bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz cevabını vermişlerdir. Şeytansa insanın kıymeti hakkında sadece akıl yürütmekle kalmamış, Allah'a isyan etmiştir. Meleklerin de anlamakta zorlandığı bu hakikati acaba insan kendisi anlayabilmiş midir? Bu soruya da olumlu cevap vermek kolay gözükmüyor. Zira insan kendinin üstün meziyetlerini bilmediğinden hayatını heba etmekte, değerli olanı verip değersiz olana talip olmaktadır. Halbuki Yüce Rabbimiz bizim yaratılışımızı Tegabun suresinde şöyle tarif eder. Allah gökleri ve yeri hakla yarattı ve size şekil verdi. Şeklinizi de en mükemmel şekilde yaptı. Hazreti Mevlana, insanın bu gafletini Bağdat'ta yaşayan ve yılan oynatarak insanları eğlendiren bir yılancı örneğiyle açıklar. Hikayeye göre insanlara gösteri yapmak için dağlarda yılan arayan bu adam, ölü bir yılana rast gelir. Yılan, ejderha gibi dehşet saçan bir görünüş ve büyüklüktedir. Ahmak yılancı bin bir zahmetle çeke çeke bu yılanı şehre indirir. Kimse göremesin diye de üzerine kalın örtüler örter. İster ki tüm Bağdat halkı toplansın, daha çok para toplasın seyircilerden. Kısa zamanda binlerce aylakçı toplanır yılanı görmek için. Ne var ki yılan aslında ölmemiş, sadece kış uykusuna yatmıştır. Bağdat sıcağını alınca yılan uyanır ve önce o yılancıyı bir lokma yapar, insanlar kaçışırken birbirini ezer ve yüzlerce insan ölür. Mevlana bu ahmaklık karşısında şöyle der. Zavallı insan, kendini gereği gibi tanıyamadı. Çok ötelerden, ezel aleminden geldi. Bu noksanlar alemine, bu kirli dünyaya düştü. İnsan kendisini ucuza sattı. O çok değerli atlas bir kumaş gibiydi. Tuttu kendini bir hırkaya yamadı gitti. Yüz binlerce yılan ve dağ ona hayranken, o niçin gaflete düştü de yılan sevdasına kapıldı? Adına seyru suluk dediğimiz manevi yolculuk, insanın Allah tarafından verilen gizli kabiliyetlerini ortaya çıkarmasına yardım eden sistemin adıdır. Bu süreç sonucunda insan Hakk'ın halifesi olabilecek kemale erer. Buysa bir şeyhin yardımıyla olur. Sülük esnasında mürşit insana ayna tutar ve ona kendisini tanıtır. Sufilerin sıkça kullandığı kendini bilen, Rabbini bilir sözü bu manaya işaret eder. Halbuki günümüzde uzayın derinliklerine gitmek için can atan modern insan, her gün yeni bir galaksi keşfederken maalesef kendine daha da yabancılaşmakta, Rabbinin fıtratına koyduğu merhamet, sevgi, empati gibi duygulardan hızla uzaklaşmaktadır. Çağın bu gidişatı nice Müslümanları da etkisi altına almakta, manevi terbiye gayretleri garipsenirken hazlar ve menfaatler baş tacı edilmektedir. Nitekim dünyanın kan gölü haline gelmesinin sebebi bu tür egoist insanların siyaset, ekonomi, tıp ve hatta dini sahalarda bile başa geçmiş olmalarıdır. Netice olarak yaratılış gayesini bilmeyen ve buna göre yaşamayan bir insan, öncelikle kendine, sonra da tüm çevresine tehlike arz eder. Sufilere göre tüm ruhlar Allah'ı müşahede etme ve bilme kapasitesiyle yaratılmıştır. Zira bütün ruhlar dünyaya gelmeden önceki hayatlarında Allah'ı bilmekteydiler. Ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusuna, evet sen bizim Rabbimizsin diye cevap verdiler. Ama ruh dünyaya inip cesede yerleşince onun heva ve hevesinin peşine düştü. Daha önce sahip olduğu yüksek marifetleri unuttu. İşte tasavvuf insanı gafletten uyandırıp tekrar Rabbi ile buluşturmanın yoludur. Bu vuslatsa kendiliğinden olmaz. Ciddi bir mücadele gerektirir ki İmam Rabbani nefisle yapılan bu mücadeleyi hadiste geçtiği üzere büyük cihat olarak ele alır ve şöyle der. Ruhun manevi ilerleyişi ve terakkisi nefse muhalefet etmekle olur. Nefse muhalefet edilmezse terakki nasıl olacak? Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem kafirlerle savaştan dönerken buyurdular ki, küçük savaştan büyük savaşa döndük. Nefis de savaşa büyük savaş demişlerdir. İşte sufiler samimi Müslümanlara nefisle yapılacak büyük cihadın metotlarını öğretmekte, Necmettin Kübra'nın usulü aşerasında ifade ettiği üzere salikleri tevbe, zühd, tevekkül, kanaat, uzlet, zikir, teveccüh, sabır, murakabe, rıza makamlarından geçirerek Hakk'a vasıl kılmaya gayret etmektedir. Peki bu işi insan ferdi olarak yapabilir mi? Yukarıda verdiğimiz açıklamalarda insanla uğraşmanın ve onu anlamanın ne kadar zor olduğunu açıklamaya çalışmıştık. Şüphesiz Kur'an ve sünnet çok iyi bilinip anlaşıldığında ferdi olarak da manen gelişme mümkündür ama ferdi olarak gelişme son derece zordur. Kolay olansa cemaat halinde saliklerin ve mürşidin sinerjisinden faydalanarak bu işi yapmaktır. Mevlana'nın tabiriyle yol uzun ve tehlikeli, vakit de kısadır. Bu kadar kısa bir vakitte insanın tek başına maneviyat yolculuğuna çıkması ve menzile varması kolay bir iş değildir. Peygamber Efendimiz dönemine baktığımızda bu tür hizmet gruplarının olduğunu görmekteyiz. Bunların bir kısmı kendiliğinden, bir kısmı da tercihle ortaya çıkan gruplar olmuştur ki, en bilinenleri muhacir ve ensar gruplarıdır. Ama bunların da altında Suffe ehli, Beyati Rıdvan ehli, Bedir ehli, Uhud ehli gibi muhtelif isimlendirmeler altında bulunan sahabe grupları vardır. Bir kısım sahabe ilim ve ibadetle meşgulken başka bir grup sahabe ise cihatla meşgul olmuştur. Kimisi fakirlikle, kimisi de zenginlikle Rabbine vasıl olmuştur. Şüphesiz bunların hiçbiri bugün olduğu gibi bir cemaat sayılamasa da her biri kendi içinde daha bir bütünlük arz eden hizmet gruplarıdır. Aynı şekilde bugün de manevi zevk ve yapılarına göre insanlar muhtelif tarikat ve cemaat grupları halinde hizmet etmeye, kendilerini manevi kemalata erdirmeye çalışmaktadırlar. Taassuba düşmeden ve hayırda yarışma şartıyla bu tür hizmet ve ibadet grupları faydalıdır. Burada önemli olan ümmet şuurunun kaybolmaması, hiçbir grup ve cemaatin kendini ümmetin yerine ikame etmemesi, kendini yegane hak olarak görmemesidir. Hele hele kendilerine intisap etmeyenleri delalette görmek son derece yanlış bir iştir ve gizli bir kibirdir. Allah'a giden yollar, kulların nefeslerinin sayısınca olup bir cemaat, grup veya tarikatın bunları sınırlandırmaya hakkı yoktur. Kur'an ve sünnete sarılmak, şeriata uymak, ehli sünnet ve cemaat yolunda yürümek şartıyla her hayır hareketi Allah katında makbul olacaktır. Nitekim Yüce Rabbimiz, Hristiyanlar arasında kendilerine sıkı bir hayat tarzı çizen ruhbanları bile hoş görmüş ama onların kendilerine vazife edindikleri görevleri yapmalarını zemmetmiştir. kendiliklerinden icat ettikleri ruhbanlığa gelince biz onu onlara farz kılmamıştık. Allah'ın rızasını kazanmak için onu kendileri icat etmişlerdi. Fakat ona da gereği gibi uymadılar. Biz de işlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik. Fakat onlardan birçoğu da fasık kimselerdir. Hadid 27. Yüce Rabbimizden niyazımız insanı kamil olma ve vuslat yolunda hepimize tevfik vermesi, her tür taassup ve aşırılıklardan bizleri korumasıdır. Unutmayalım ki şeytanların büyükleri dindarları sapıttırmak, onları ucbe veya riyaya düşürmek için uğraşmaktadır. Ne mutlu hiç kimseye zarar vermeden kemalat yolunda ve hayır işlerinde yarışan Müslümanlara ve onların içinde olduğu dini gruplara. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına devam ediyoruz. Bu kez Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2017 sayısından Nurettin Yıldız imzalı Mümin Kardeşliğin Anlamı başlıklı yazısını sunacağız. Mümin insanın mesela eşine seni seviyorum sözünün doğal bir söz olduğunda şüphe yoktur. Helalliği ve yerindeliği açısından tenkit edilemez bir sözdür. Ama bir eşin eşine içini doldurarak samimi bir şekilde seni Allah için seviyorum demesi daha değerli ve daha gerekli bir sözdür. Aynı şekilde insanın doğurup büyüttüğü çocuğuna seni seviyorum demesi en tatlı ve en doğal sözlerden biridir. Baba olarak büyüttüğü çocuklardan birine mümin bir insanın yavrum seni Allah için seviyorum demesi dünya terazileriyle tartılamayacak kadar mükemmel bir sözdür. Gümüşle altının birleşmesi kadar güzel bir sonuç getirir böyle bir söz. Bu siz benim nazarımda Allah'ın teminatı ve güvencesi altındasınız, sizi öyle görüyorum, bilesiniz ifadesinin karşılığıdır. Bir faninin teminatı altındaki çocukla bir faninin Allah'ın teminatı altındaki çocuğu sahiplenmesi arasındaki fark ve üstünlük bu ifadeden kolaylıkla okunabilir. Bu baba, bu anne ve o çocuk başkadır artık. Allah için sözünün ağırlığını mümin insana beyan etmeye gerek yoktur. Allah sözcüğü ne anlatıyorsa Allah için ifadesi de onu anlatır. Basit bir dil yuvarlaması olarak kullanılan deyim değildir bu sözcük. Anne babaların çocuklarına olan alakalarını Allah için seviyesine yükseltmeleri belki bugünün fetih bekleyen alanlarından biridir. Allah'ın kullarının Allah'ın yaratmasıyla ebeveyn-evlat ilişkisi içinde bulunanları olarak yaratan ve yaşatan, diriltecek olan Allah'ın rızasını şemsiye yapan idrake sahip olmaları tam anlamıyla fethedilmeyi bekleyen bir alandır. Evlatlar babalara ve annelere yönelik seslenişlerini Allah için düzeyine yükselttiklerinde bir nevi miraca yükselir gibi yükselen mümin insan profili sergilemiş olurlar. O anne ve babaların bu evlatları yarının cennetlerinde biiznillah koltuklara yaslanmış ve bu fani dünyadaki çilelerini unutmuş, cennet nimetleri içinde yüzüp duran kullardır. Allah'a kulluğu, Müslüman hayat yaşamayı, Peygamber aleyhisselamın edebiyle yetişmiş nesil olmayı böyle anlamaya mecburuz. Eğer ahlakımız dinimizden kaynaklı olacaksa ahlakımız budur. Ahlakımızdan ecir bekleyeceksek ecir ölçüsü de budur. Allah için olmayı eşlerimizle ilişkimize, çocuklarımıza ve ebeveynimize, bakışımıza yansıtacağız. Dille söylenmesi kolay gibi duran bu seni Allah için seviyorum ifadesinin içini ne kadar dolduracağımızı dert etmeye de gerek yoktur. Zikir yaparken Allahu Ekber'in içini ne kadar doldurabiliyorsak, tesbihimizdeki tesbihatın muhtevası günlük hayatımızda ne kadar bizimle orantılıysa, bu da o kadar olacaktır. Aile fertleri içinde seni Allah için seviyorum düzeyini camide namaz kıldığımız mümin kardeşlerimize yönelirken kullanabiliriz. Kullanınca da hakkını vermeyi dert edinebiliriz. Sıla-i rahim bağlantılarımızı oluştururken sıradan iş yapanlarla seviyeli iş yapanlar arasındaki belirgin işaret ne kadar Allah için yaptığımız değil midir? Bir hala ziyaretini, bir teyze eli öpmeyi bizi Allah'a yaklaştıran amele dönüştürmek de yöreselliğin kırsalında terk etmek de mümkündür. Medine kültürümüzse bir el öpmeyi, bir hasta ziyaretini, bir sadakayı, bir tebessümü ve iki insanı bir arada tutan bütün eylemleri Rabbimizin huzurunda sevap olarak bulabileceğimiz bir amele dönüştürmeyi emretmektedir. Bu bir ibadet telakkisi olarak da izah edilebilir. Ticaretimiz, basit bir ziyaretleşmemiz, selamlaşmamız, mümin olarak ve mümin kalitesinde olduğu zaman bizimle beraber bulunan melekler için kayda değer iş niteliği taşımaktadır. Rabbimiz bizi mescitlerde huzurunda secde ederken görmeyi murad ettiği gibi iki mümin insan olarak bir arada bulunduğumuzda iman şemsiyesi altında birbirlerinin kardeşleri olarak görmeyi de murad etmiştir. Yeryüzünde alnımızın toprağa secde ettirilerek kulluk icra etmemiz ne kadar isteniyorsa bizden, müminlerden oluşan bir toplum olduğumuzda da nefislerimizi diğer mümin kardeşlerimize karşı secdeye getirir gibi kardeşliğin gereklerine eğmeye mecbur değil miyiz? Camide namaz kılmamızı emreden ayetler kardeşlik çizgilerimizi çizen ayetlerdir. Kulluk budur. Nefislerimiz için zor olsa da budur kulluk. Mümin olmanın tabii gereğidir bu. Kâbe'nin etrafında tavaf ederken kimliğimiz bizi buna mecbur eder. Sadaka verirken, tebessüm ederken, hastanın yanında ona dua ederken buyuz, böyleyiz. Evde eşler birbirlerine sevgi beyan ettiğinde sevgilerini Allah şemsiyesi altına sokmaya mecburdurlar. Mümin aile o ailedir. Mümin toplum da onların oluşturduğu toplumdur. Böyle bir toplum olmamızı emretmiyor mu Rabbimiz? Değerli dinleyenler, Nurettin Yıldız imzalı Mümin Kardeşliğin Anlamı başlıklı yazısını paylaştık programımızda son olarak. Böylelikle bu akşamlıkta Sesi Dergi'yi noktalıyoruz. Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2017 sayısından aktardık yazılarımızı. Yarın yeniden buluşabilmek ümidiyle hayırlı geceler diliyoruz. Hoşça kalın.